Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 10 Ocak Çarşamba 2018 Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. Suriye ve İdlib cephesi Türkiye, Rusya ve İran arasında beklenen diyelim pürüzler çıkmaya başladı. Suriye ordusunun topraklarının tümünü terör unsurlarından kurtarmak için giriştiği operasyon kritik önemde. 2015 Eylül'ünde cihatçı grupların ele geçirip 59 askeri öldürdükleri Ebu Duhur hava üssüne kadar varmış gözüküyor. Diplomasi cephesinde sıkıntılı bir dönemden geçildiği söylenebilir. Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rusya'nın ve İran'ın elçileri, dün Rusya elçisi, bugün İran'ın elçisinin çağrıldığı bilgileri var. Rusya ve İran Dışişleri Bakanları'nın da toplanacağını biliyoruz. Açıklamalar var Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan. Detayları birazdan size aktaracağım. Programın ikinci yarısında da Moskova'ya bağlanacağız. Moskova Devlet Üniversitesi'nden doçent Doktor Kerim Has'a bağlanacağız ve İdlib'deki bu son durum ve Türkiye-Rusya ilişkilerine özellikle etkilerini soracağız. Rusya'nın verdiği mesajların ne anlama geldiğini de anlamaya çalışacağız. Malum normalleşme öncesi Türkiye-Rusya ilişkileri oldukça gerilmişti ve epey de çaba sarf edildi. Geçen sene yapılan zirvelerle ve İdlib bu bağlamda nereye oturuyor, ne kadar önemli, ne yapılırsa ne olur, ne yapılmazsa ne olmaz anlamaya çalışacağız. Bunun dışında tabii Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin YPG'si ile ilgili batıda tartışmalar var. Amerikan yönetimi, Britanya, Fransa'nın son adımlarıyla ilgili aktaracağım size notlar olacak. Orta Doğu'dan başlıklar var. Amerika'da Donald Trump'a Oprah, ünlü talk showcu Oprah Winfrey rakip çıkmış gözüküyor. Siyaset magazinde hareketlilik eksik değil. Donald Trump etrafında da zaten her gün bir renkli unsur çıkıyor. Göçmen reformuyla uğraşıyor. Onların detaylarını aktaracağım. Avrupa'dan da başlıklarım olacak. Frekanslarımız değişti, tekrar hatırlatıyoruz hepsini. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. İnternet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan, rsfm.com.tr'den de aynı zamanda bizleri dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Suriye önemli bir başlık. Biz de oradan başlayalım. Suriye ordusu Kaplan Kuvvetleri hızlı bir ilerleyişle İdlib'de Şeriat Emirliği tesis etmiş. Farklı gruplardan oluşan bu Şeriat Emirliği'ne yönelik El-Kaide'nin asli unsurları, El-Kaide bağlantılı grupların düzenini dağıtmış gözüküyor. Son 48 saat içerisinde yaklaşık 30-40 diye anılıyor köyün Suriye ordusu tarafından kontrol altına alındığı. Bir kısmının da bu arada kendi içlerinde de çatışmaları var bu grupların. 20 kadarının IŞİD'e kaybedildiği yolunda da iddialar var. Suriye ordusuna karşı bu cihatçı gruplar, ki Muheysini'nin de görüntüleri yayınlandı, çağrıları yayınlandı. Bir araya gelip cihatçılar Suriye ordusuna saldırma çabası içerisinde girişmiş durumdalar ama hatlarını toparlayamadıkları anlaşılıyor burada. Halep'in güney kırsalından da bir çekilme söz konusu olduğu yolunda sahadan gelen bilgiler var. Suriye ordusu, birazdan aktaracağım, diplomatik cephe hararetli iken Suriye ordusu İdlib'deki Ebu Duhur hava üssüne de adım adım yaklaşıyor. 4 kilometre diye bilgi geliyor. 4 kilometre yaklaşıldığı geliyor. İslamcı cihatçı gruplar 2015 senesinde bu üssü ele geçirdiklerinde 59 Suriye askerini öldürmüşlerdi. Ve o gün bugün de Suriye ordusu tekrardan kazanmaya yemin eden mesajları geçmişte bu operasyona kadar sabırla operasyon için sabırla beklediler. Şimdi yüzdüler kuyruklarına geldiler. Onlar açısından toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının her bir Suriye toprağında yeniden tesis edilmesi anlamına geliyor İdlib'in de cihatçı gruplardan, ki içlerinde çok sayıda yabancı savaşçı var. Kafkas kökenliler var, Tacikler var, Suriyeli olmayan pek çok unsur da var. Onlardan geri almaya yemin etmişlerdi bu 59 katledilen asker üzerinden. Şimdi bakalım ne olacak? 4 kilometre mesafede oldukları anlaşılıyor. Bu arada Şam'ın merkezine de bir dün füzeli saldırı yapıldı. Zaman zaman ateşkesi, Nusra cephesi, El-Kaide bağlantılı gruplar bozuyor. Cabar mahallesinden Baptuma ve Kassa mahallesine, Hristiyanların Baptuma mahallesi de var bunların arasında, 30'dan fazla füze fırlatıldığı, 5 kişinin kentin merkezine düşüveren füzelerle öldüğü bilgileri var. Şimdi El-Kaide'nin Suriye kolunu kurduğu yolunda yeniden bir takım bilgiler var. Şarkül Afsat gazetesinin haberi, Nusra cephesi liderleriyle heyet Tahrir Şam liderleri arasında tartışmalar yaşandığı anlaşılıyor. Şarkül Afsat'a Hasan Ebu Heniye konuşmuş, bu aşırı grupların uzmanı ve yeniden bir Suriye grubunun kurulduğu aktarılmış. El-Kaide lideri Eymen El-Zevahiri geçen Kasım'da açıkça Heret Tahrir Şam'ı hedef almıştı. El-Kaide ile ilişkisinin kesmesinin kabul edilemeyeceğini, bağımsız hareket edemeyeceğini söylemişti. Şimdi Hamza Bin Laden'in başına geleceği bir Suriye kolu kurma çabasına giriştikleri yolunda Şarkül Afsat'ta haber söz konusu. Ve diplomasi cephesi, girişte de söyledim, İdlib'le ilgili Rusya ve İran büyükelçileri dün Rusya'dan, bugün de İran'dan, çünkü açıklama böyle yapıldığı için ben de karıştırıyorum. Dün Türk medyası iki ülkenin büyükelçisinin çağrıldığı bilgisini paylaşmıştı ama İranlılar reddettiler. Bizi kimse çağırmadı dün dediler. Bugün ise çağrının yapıldığı, görüşmenin yapıldığı anlaşılıyor. Şimdi Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya Büyükelçisi'ne İdlib'deki operasyonların aslında uzlaşılan gerginliği azaltma bölgesi, çatışmasızlık bölge sınırlarının ihlali olarak değerlendirildiği aktarılmış. Alexey Yerhova Rusya Büyükelçisi'ne ve rahatsızlığın iletildiği belirtilmiş. Bunun bir basit ateşkes ihlali olmadığı, daha önce de uyarı yapıldığı söylenmiş. Tabii şimdi ateş çatışmasızlık bölgesi söz konusu ama Rusya bakış açısından ve Astana'da daha önce imzalanan belgelerde de açıkça ılımlı gruplar kastediliyor. Ilımlı olmayan El-Kaide ve IŞİD'in hedef alınmaya devam edileceği de vurgulanmış idi. Birincisi. İkincisi, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini resmen tanıması söz konusu olmuştu. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'de ülkeyi temsil eden yönetim ve o yönetime bağlı ordunun bütün sınırları kontrol altına almak istemesini de bu bakış açısından, uluslararası yasal çerçeveden görüyor Rusya hükümeti. Zaten İdlib'in cihatçı gruplardan, aşırılıkçı gruplardan, El-Kaide'den ve IŞİD'den temizlenmesi ana temayı oluşturuyor. Soçi'deki Ulusal Kongre öncesi diyalog kongresi girişimi var 29-30 Ocak'ta. Bakalım bu son gelişmelerden sonra bu olabilecek mi? Rusya buraya en geniş katılım istiyor. Ama tabii Rusya El-Kaide ve IŞİD'in Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılımını istemiyor. Ilımlı grupların katılmasını istiyor. Ilımlı grupların öne çıkması İdlib'de ve El-Kaide, Heyet Tahrir-i Şam, IŞİD gibi grupların ezilmesinde de Türkiye'nin rol oynamasını bekliyordu Astana süreci gereği. Türk Dışişleri aynı zamanda muhaliflerle de İdlib'i görüşmüş. Hangi muhalifler? Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riyad Seyfi kabul etmiş. Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın. Riyad Seyfi'nin tabii sahadaki gruplar üzerindeki etkisini bilemiyoruz. Ama asıl buradaki problem tabii 31 Aralık'ta başlayan, en sonuncusu 5-6 Ocak'ta Rusya'nın Humeymin ve Tartus üslerini hedef alan 13 SİHA aracılığıyla saldırı gerçekleştirilmesi Rusya'yı rahatsız etti. Asıl problem buradan çıkıyor diplomaside. Şimdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bugün açıklaması var. İran ve Rusya rejimi durdurmalı diyor ama işte tartışma da burada. Birleşmiş Milletler'de ülkeyi temsil eden resmi yönetim sınırlarını, toprak bütünlüğü ve egemenliğini de kullanarak, egemenlik haklarını kullanarak topraklarını birleştirme çabası içerisinde. O yüzden rejimi durdurmalı dediğimiz zaman çok da Türkiye'nin altına imza attığı, altını çizerek Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini tanıdığı şablonuna uymuyor. Tabii burada bir siyasi müzakere süreci vardı. Dediğim gibi ılımlıların katılacağı, El-Kaide bağlantılı ve IŞİD'çilerin dışlanacağı ve onların açıkça hedef olacağı ve hatta temizleneceği bir süreçti bu. Çavuşoğlu YPG'nin olduğu yerde olmayacağımızı söyledik demiş Ulusal Diyalog Kongresi içinde. Bu konuda bir takım Kürt gruplarla Rusya'nın temasları olduğunu biliyoruz. Hangilerinin davet edilip edilmeyeceği tartışmaların devam ettiğini de aktaralım. Şimdi İran'ın Ankara Büyükelçiliği başta dediğim gibi bugün çağrılmış. Ziyaretin gerçekleştiği anlaşılıyor. Bugün İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşüyor. Bu aynı zamanda İran'daki protestolar sonrası ilk üst düzey mesaj ki Rusya BM Güvenlik Konseyi'ne Amerika bu İran protestolarını taşımaya kalkışınca bunun yanlış olduğunu, o zaman Amerika'da Occupy Wall Street protestolarını da Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşıyalım diyerek itiraz etmişti. Gelelim tekrar Suriye'ye. Rusya Savunma Bakanlığı bugün bütün bu Humeymim Tartus'ta hedef alındığı tartışmalarına dair çok çarpıcı açıklamalar yapmış gözüküyor. Bir mektup üzerinden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'a birer mektup gönderilmiş. Krasnaya Zvezda gazetesinin haberi bu. 5 Ocak gecesi en son düzenlenen, bu üslere düzenlenen saldırının silahlı militanların kontrolünde olan Muazzara mahallesinden havalandıkları aktarılmış. Burada bu bölgede kontrol ve gözlem noktaları vardı. Rusya ve Türk güçleri de burada görev yapıyor. Yani oradan atılmış oluyor. Türkiye'nin Rusya'nın İdlib'in dışında, Türkiye'nin ise İdlib'in içinde güvenliği koruyacağı hükme bağlanmıştı ve Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmediği görüşü dile getiriliyor. Hulusi Akar ve Hakan Fidan'a gönderilen mektuplarda ve benzer saldırıların önlenmesi gerektiği de belirtiliyor. Şimdi teknik olarak da çok enteresan bu 13 İHA ile saldırı girişimi. Bunların 7'si yok edildi, 6'sı hacklendi diye açıklama yapmıştı Rusya Savunma Bakanlığı. Yeni bunların fotoğraflarını da yayınladılar bu arada, onu da aktaralım. Sputnik'in internet sitesinde var. İdlib'in içinden gönderildiği saptanan bu SİHA'ların silahsız diyorum, İHA'ların insansız hava araçlarının fotoğrafları gönderilmiş vaziyette. Rus basını olayın üzerine düşüyor. Tsargrad TV, Rusya'da hükümeti yakınlığıyla tanınıyor. Humeymim saldırısının altında Türklerin imzası var başlığını atmış. Açık bir ithamda bulunuluyor. İçerisinde de aynı şekilde Dışişleri Bakanlığı'na Rusya ve İran elçilerinin çağrılması çocukça itiraf edildi, böyle yapıldı. Olayın üstünün örtülmesi için çağrıldığı itiraf edilmiş olunca diye yorumlar da yapılmış burada. Acaba işte bu bölgeler bu bölgelerde işgalci güç olarak kalma hesabım var diye de bir takım sorular yöneltilmiş haberin içerisinde. Tabii Türkiye'nin dışında Amerika'ya da Rusya'nın eleştirileri olduğunu aktarmak lazım. Çünkü son derece sofistike bir saldırı. Dün de bunu işlemiştik bir parça. Amerikan casus uçağının iki üs arasında, Humeymim ve Tartus arasında saldırı yapıldığında uçması, koordinasyonu Amerikalılar mı sağladı? Teknolojiyi Amerikalılar mı sağladı? Öyle bu militanlar nasıl yapacaklar? Zaten dağılma aşamasındayız gibi soruları gündeme getirmiş vaziyette. Bu bir savaş teknolojisi aynı zamanda diyor Ruslar. Rus senatör Krintsevich mesela dile getirmiş. Bunun arkasında Washington'un eli olduğunun, aşikar olduğunu söylemiş. Teröristlerin kısa süre önceye kadar bu silahlara sahip olmadıklarını söylemiş. Havan atabiliyorlar bunlar yukarıdan, insansız uçaklardan. Ve uluslararası terör tarihinde bir yeni sayfa anlamına geldiği değerlendirmesi de yapmışlar. Ulusal Savunma Dergisi'nin baş editörü Igor Korochenko söylüyor. Her ülke hedef olabilir. Yani İstanbul'da, Ankara'da bir de kullanıp o silahsız dronları, İHA'ları bir yerlere hedef alabilir demeye getiriyor. Bakalım bu koşullarda ne olacak? Programın ikinci yarısında Kerim Has'a soracağız. İşler böyle devam ederse sonuçları ne olur diye. Türkiye'nin epeydir konuşulan ama Rusya yeşil ışık yakmadan olmayacağı söylenen, olamayacağı söylenen Afrin'e yönelik adım atıp atmayacağı hala bir soru işareti tabii. İdlib'den sonra bu nasıl mümkün olabilir diye. Suriyeli Kürtler üzerinden de tartışmalar var. Times gazetesine Suriyeli Kürt siyasiler konuşmuş. Burada eğer saldırılırsa sonuna kadar direniriz denilmiş. Kürtlerin Şam yönetimiyle uzlaşma içerisinde olduğu mesajlarını SDG Komutan Yardımcısı Abdülkadir Effedil'i dile getirmiş. Türkler, İranlılar ve rejim elde ettiğimiz her şeyi bizden almaktan mutlu olacaktır derken de Suriye Demokratik Güçleri'nin ülkenin %25'ini elinde tuttuğu, 50 bin civarında askeri bulunduğunu falan da söylemiş. Bir anda ülke içerisinden ülke çıkıveriyor bu şekliyle. Bu bir analiz tabii Times'taki. Afrin'den de çok saldırı beklemedikleri anlaşılıyor. Olursa da yanıt veririz deniliyor burada. Amerika'nın PYD'den bir, PYD bu arada siyasi kolu, Anadolu Ajansı'nın haberi ama bir tuhaf. Yani niye PYD'den ordu yapsınlar? Zaten PYD'nin askeri kolu YPG, PYD bir siyasi yapı. Bunu bilmiyor herhalde. Yerel kaynaklara dayanarak 400 PYD mensubuna eğitim verdi diye bir haber geçmiş. Bir ordu kurduğu yolunda, Kuzey Ordusu diyorlarmış. Dediğim gibi askeri kanadın ismi YPG. PYD oradaki siyasi oluşuma verilen bir nevi yerel yönetim isim. Herkesi çatısı altında bulunduran isim. Demokratik Birlik Partisi. Şimdi Fransa'nın bu arada PYD mahkemelerini tanıyabileceği yönünde haberler vardı, paylaşmıştım sizinle. İngiliz parlamentosunda da bir YPG tartışması olmuş. Orada da daha çok PKK ile ilişkilerini ayrı görüyoruz diyor İngilizler, YPG ile PKK'yi. Ve ilişkilerini kesmelerini söylüyoruz ama muhtemelen kesmiyoruz diye de bir takım meseleler dile getirmiş. İngiltere'nin Orta Doğu'dan sorumlu devlet bakanı Alistair Burt eleştirilerle karşılaşmış. Bu örgütler Öcalan'ın rolüne itibar gösteriyor diyorlar. Söz almış yani bir şekilde aslında destekleyemeyiz Türkiye varken. NATO'da müttefikimiz Türkiye vurguları eksik olmamış bu tartışmalar sırasında. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz falan gibi şeyler vurgularda. Türkiye'nin kaygılarının farkındayız vurgularında yapmışlar bu arada milletvekilleri. İran, Amerika için karar vakti geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Trump yönetiminin İran'la yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin kararını Cuma günü vereceğini duyurmuş. Vaziyette Steve Goldstein yapmış bu açıklamayı, basına konuşmuş. Şimdi Trump nükleer anlaşmayı devam ettirecek mi yoksa ettirmeyecek mi? Ettirmese ne olacak? Tabii dünya güçleriyle yapıldı bu anlaşma. Bir tek Amerika Birleşik Devletleri'yle yapılmadı. Hala tartışmanın devam ettiğini belirtmiş. Ya düzelteceğiz ya iptal edeceğiz demiş ama tek başına iptal yetkisi yok bunun. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un sözü, ifadesiydi bu. Dolayısıyla karmaşık bir durum var. Bu arada İran'daki protesto gösterileri iyice teskin olmuş gözüküyor. Ara sıra bir takım videolar yükleniyor internete ama kaynağı nedir, nereden çıkmıştır insanın bilmesi çok mümkün değil tabii ki bu koşullarda. Mossad Başkanı'nın, Yossi Cohen'in açıklamaları oldu. İran'daki protestolarda gözlerimiz ve kulaklarımız var diye ifadeler kullanmış Hares gazetesinin haberi bu. Ekonomik beklentilerin karşılanamaması nedeniyle bunların çıktığını belirtmiş. İran'da bir devrim olduğunu görmek istediklerini ama beklentileri makul tutmak gerektiğini de ifade etmiş kendisi. Amerika'nın İran politikasının değişmesi beklentisini dile getirmiş. İran etkisinin yönünü değiştireceğiz güvenlik çıkarlarımız doğrultusunda diye de vurgular yapmış. Bildiğimiz şeyler aslında bu. Britanya'nın İran Büyükelçisi Nicholas Hopton ise İran'daki eylemlere dair açıklama yapmış. Biz İran'ın iç işlerine karışmıyoruz. İfade ve protesto özgürlüğü İran halkının hakkıdır diye bir açıklama yapmış. Evet, Orta Doğu'dan birkaç başlık daha aktarayım size. Irak Başbakanı Haydar El Abadi, Türkiye ile ticaret, sınır kontrolleri ve petrol sevkiyatı konularında gelişen işbirliğini sürdürme arzusunu dile getirmiş Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında. Kürdistan bölgesinin şartları yerine getirmesi halinde 2003 öncesi sınırlarına geri dönmesi diyor bunun içinde. Memur maaşlarının ödenmesi, Bu komitede karar verilmişti. Askeri ve güvenlik komitesinde memur maaşlarının ödenmesi, gümrük havaalanları, sınır kapılarının kontrolü, merkezi yönetime teslimi konusunda ısrarlarının sürdüğünü belirtmiş. Maaşları da partilere vermeyiz, vatandaşa veririz vurgusu yapmış Avadi. Suudi Arabistan'da İsrail'den demir kubbe talebi var. Amerikan yapımı patriotlardan tam verim alamadıkları yorumları yapılmıştı. Buna haklı çıkartan bir adım gibi gözüküyor ilk bakışta. İsviçre gazetesi Basler Zeitung yazmış bunu. Yemen'deki Şii Husilerin füzeleri en son bir uçak düşürdüler. Görüntüleri de yayınlandı. Dolayısıyla bunun üzerinden bir demir kubbe ilgisi alakası başlamış gözüküyor. Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas'ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı Nebil Şahs konuşmuş ve Amerika'nın Abbas'ı devirme planları olduğuna dair istihbarat aldıklarını söylemiş. Arap aleminden en belki ilginç haber ise Tunus'taki sarsıntı. Bu kez bir IMF isyanı yaşanıyor. IMF tarafından adeta bir kıskaç var ülkede. 2018 bütçesi buna uygun biçimde yapıldı ve sosyal yardımlarda kesintiye gidildi. Vergiler başta petrol fiyatları olmak üzere arttırıldı. Protestolara sebebiyet verdi. 49'u polis, çok sayıda kişi yaralanmış, bir de gösterici hayatını yitirmiş. 206 kişi de gözaltına alınmış. Ölüm sebebi gerçi tartışmalı, solunum yetmezliği de deniliyor ama gaz sıkmışlar bolca. Oradan hayatını yitirmiş olabilir kendisi. Ve 20 kente yayılmış diyor ama ben Tunus'u da iyi biliyorum. Hatta kırsalını da dolaştım çok. 20 kent dediğiniz küçük bölgeler. Tunus'ta zaten 20 tane böyle kent yok. Küçük kasabaları kastediyor olsa gerek haberin içerisinde. IMF'den borç almak tabii. 2.9 milyar dolarlık borç vermiş IMF Tunus'a ve karşılığında da tabii ne istiyor? Bütçe açının kapanması ve sıkı kemer sıkma politikaları. Solcular sokaklarda barışçı gösteriler istiyorlar. Sol ve ilerici güçlerin oluşturduğu ana muhalefetteki Halk Cephesi Partisi var. Sokakta kalacağız, protestoları tırmandıracağız. Ta ki bu gayri adil mali yasa geri çekilene dek diye de açıklama yapmışlar. Evet, Amerikan medyasında dikkat çekici analizler var. Risk danışmanları, etkili Rus blog yazarı Ivan Danilov, önde gelen Amerikalı risk danışmanlığı firması Eurasia Group'un yayınladığı bir 2018 yılı için temel jeopolitik riskler sıralaması var. Burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerika'nın bıraktığı jeopolitik boşluğu silah olarak kullanacağı, Amerika'nın güç kaybetmesiyle Rusya ve Çin'in güçlendiği tespitleri var. Aslında çok yapılan bildiğimiz tespitler. Foreign Policy dergisi yine aynı şekilde Rusya'nın başarısı sonrası Suudi Arabistan'ın örneğin Suriyeli muhalifler dediği Vahabi Selefi cihatçılar onlara desteğini kesmek durumunda kaldığı vurgular yapıyor. Bu koşullar altında böyle küresel dizaynda da farklı bir resim beliriyor. The Guardian gazetesi Amerika'nın Rusya'yı dizginlemek için yeni nükleer savaş başlığı geliştireceği iddiasını ortaya atmış analizinde. Trident D5 tipi denizaltından atılan füzenin başlığının geliştirmesini öngören yeni nükleer strateji revizyonu yapıldığı aktarılmış burada. Obama döneminden farklı olarak daha sert Rusya, Kuzey Kore ve Çin'e caydırıcı mesaj verilmesi niteliği taşıyormuş. The Guardian gazetesine Obama'nın silah kontrolü ve silahsızlanma danışmanı John Wolfsall konuşmuş. O dile getirmiş bu görüşleri. Amerika'nın dün itibariyle Britanya'daki hava üslerine nükleer silah taşıma kapasitesine sahip 3 stratejik bombardıman uçağı gönderdiği, B-52 tipi bombardıman uçağı gönderdiği bilgisi de haberi de geçiyor notlarımda. Bir de Ukrayna'da biliyorsunuz en son silah verme kararı almıştı. Kiev'de neonazilerle ittifak halinde meydan protestoları sonrası hükümet kurmuş olan Poroshenko yönetimine Rusya sınırları boyunca Amerika'ya ait insansız hava araçlarının uçuş yaptığı yolunda haberler var. Evet, Amerika'da ise Beyaz Saray, Donald Trump'ın 23-26 Ocak tarihlerinde İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayı planladığını açıklamış. Amerikan Başkanı sıfatıyla en son 2000 senesinde Bill Clinton katılmıştı Davos'a. Dolayısıyla o tarihten bu yana bir ilk, 18 sene sonra. Tabii kesinleşmiş mi onu bilmiyoruz. Sarah Sanders katılmayı düşündüğü diye açıklamış Beyaz Saray sözcüsü. Amerika'nın ekonomik çıkarları için bu tür organizasyonlara katılmayı önemsediğini Donald Trump'ın söylemiş. Tabii önce Amerika ajandasını anlatacağını da eklemiş. Bu da tabii bir çelişki. Geçen sene Çin lideri Xi Jinping Davos'taydı. Aslında dünyadaki yönelimi ortaya seriyordu. Küreselleşmenin motor gücü haline gelme çabasını Çin'in gösteriyordu. Donald Trump ise önce Amerika diyor, küreselleşmeden sıyrılmaya çalışıyor. Çünkü Amerikan ekonomisinin küreselleşmeden olumsuz etkilendiğini söyleyerek de iş başına gelmişti. Şimdi bakalım Davos'ta Donald Trump ne mesaj verecek? Çok da fazla bir zaman kalmadı. 23-26 Ocak deniliyor. Eğer katılırsa enteresan bir manzara olacak. Küreselleşmenin göz bebeği organizasyonlardan bir tanesi Dünya Ekonomik Forumu. Önce Amerika diyen başkan Donald Trump konuşacak orada. Donald Trump bu arada ülkesinde büyük tartışma yapan, milyonlarca izinsiz göçmenin Amerika'da kalmasının yolu açan bu DACA dediğimiz çocukluk çağında gelenler için ertelenmiş eylem. 2012'de Obama geçirmişti bunu çünkü milyonlarca göçmen var, fatura ödüyorlar bunlar, ev kiralıyorlar vesaire ama yasa dışı konumdalar. Onlara bir geçici çözüm bulmuştu bu DACA programıyla. 800 bin, yaklaşık 700-800 bin insandan bahsediyoruz. Trump bunu iptal etmeye kalkıştı, büyük tartışmalar koptu, yargıya taşındı. Şimdi yine yargıdan geri dönmüş Amerikalı yargıç, San Francisco'lu yargıç William Alsup ismi geçiyor sürekli bu meselede. Kısa bir süreliğine durdurulmuş olacak. Asıl tabii konuşulan Amerika'da Oprah Winfrey, ünlü talk showcu. Demokratlar onun 2020'de adaylığını ortaya attılar. Mesele hemen kısa sürede Donald Trump'ın büyük Twitter kullanıcısı, süper güç lideri, ona da yansıdı. O da Oprah Winfrey'e meydan okudu. Oprah'ı yenerim, Oprah çok eğlenceli olur dedi. Bir çeşit oyun olarak görüyor herhalde başkanlık seçimini Donald Trump. Oprah bu ülkeyi seviyor demiş ama yani. Hafta sonu Altın Küre ödülleri sırasında cinsel tacizler ve cinsiyetçi eşitsizlik konusunda bir konuşma yapmıştı. Hatta işte oradan sonra başlamıştı bu başkan adaylığı muhabbetleri. Böyle bir Oprah Winfrey tartışması da söz konusu oldu. Son notumda Obama'nın baş stratejisi. Ağustos ortasında görevden ayrılmıştı. Daha doğrusu Trump kovmuştu. Steve Bannon, ideoloğu aynı zamanda. Kısa süre önce, geçen hafta aktarmıştım haberleri. Trump hakkında Beyaz Saray'ın içinden içindekileri derleyen kitapta o da konuşmuştu ve Trump'ın tepkisini çekmişti. Sadece kovulduğu için değil, iyice aklını yitirmişti. Kovulduğunda da aklını yitirmişti demişti Trump. Özür dilemek zorunda kalmıştı Steve Bannon. Şimdi Breitbart'taki görevini de kaybetmiş. Breitbart yeni medya aslında. Amerika'daki yeni medya. Başında da yöneticilik görevi vardı Steve Bannon'ın. Biraz böyle yeni sağ diyelim. Dünya içinde felaket senaryoları çizen bir isimdi. Ekseni takip etmiş olanlar Trump yönetimi ilk iş başı yaptığında Steve Bannon'la ilgili bilgileri paylaştığımı anımsayacaklar. Breitbart ekibiyle gurur duyuyorum demiş. İstifa kararının ardından bu açıklamayı yapıp artık radyo şovunu da yapmayacakmış. Ünlü bir de radyo şovu vardı Steve Bannon'ın. Böyle bir işte gazap öfke diye andığımız o kitaptan sonra gelişmeler bu oldu. Çünkü oğlunu aslında ve damadını bir takım Ruslarla görüştüğü için bu Rusya Gate tartışmalarıyla da bağlantılı görülüyor. Hillary Clinton'ın kirli çamaşırlarının bilgilerinin oradan alındığı filan öne sürülüyor Amerika'da. Bu sebepten ötürü vatan hainliği olabileceğini ima etmişti, söylemişti daha doğrusu. Ve ortalık karışmıştı. Beyaz Saray affetmemişti. Steve Bannon kariyerinin sonuna mı geldi diye tabii Amerikalılar tartışıyorlar. Macron, vaktim çok azaldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Çin ziyaretinde milyarlarca dolarlık, 12 milyar dolarlık anlaşmalara, nükleer yakıt anlaşması, işte A320 üretimi gibi, işte şarap ve konyak gibi Fransız mallarının satılması dahil pek çok anlaşmaya imza atmış durumdalar. Avrupa Birliği ile kriz yaşayan, özellikle sığınmacılar meselesinde ve iç hukuki konularda sığınmacılar meselesinde kriz yaşayan Polonya kabine değişikliğine gitmiş vaziyette. Bakalım bu derman olacak mı? Yunanistan parlamentosu Türk azınlığı şeriattan kurtarmış gözüküyor. Yeni bir yasal düzenleme yapılmış. Ve Yunanistan'da geçerli olan medeni hukuk artık Batı Trakya'da da Batı Trakya azınlığı içinde geçerli olacak. İsteyen istediğini seçecek. Seküler hukukla hayatını geçirmek isteyenler seçebilecekler. Radikal Sol İttifak Siriza'nın İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek de bundan memnuniyet duyduklarını, daha fazlasını beklediklerini belirtmiş. Lozan Anlaşması değil de bu Lozan Anlaşması'nın yanı yan düzenlemeler var. Onunla belirleniyor oradaki azınlıkların durumları. Tabii onlar ne istiyorlarsa, nasıl istiyorlarsa öyle yaşasınlar diye yapılan bir değişiklik olduğu anlaşılıyor şu modern çağda. Evet. Asya'da da dün aktarmıştım, son olarak onunla bitireyim. 2 yıl sonra ilk kez resmi görüşmeler yapıldı bu şey vesilesiyle, olimpiyat oyunları vesilesiyle, kış olimpiyatları vesilesiyle. Bu spor sayesinde biraz bu Kore krizinin, Kore Yarımadası'ndaki krizinin, bu sene aman işte nükleer düğmeye basılır da dünyada savaş mı çıkar diye herkes düşünürken teskin edilmesi bekleniyor. BM yeni görüşmelere destek verdi. Güney Kore lideri barışçı bir isimdi zaten. Yeni seçilmişti. Amerika ile ilişkileri dengelemeye çalışıyordu. Şimdi bakalım basın toplantısıyla o da olumlu sinyaller, mesajlar vermiş. Rusya memnun, Avrupa Birliği memnun. Bundan memnun olmayacak olan bir tek herhalde Amerika olsa gerek. Efendim bir ara verelim. Camila Cabello Young'dan Tag Havana dinleyelim. Az sonra Kerim As'la birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
Traffic jam. Hey. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me. Ayy. Shawty craving on me. Get the beating on me. On me. She waited on me. Yeah. Shawty caking on me. Got the bacon on me. Ring bell. This is history and I'm making homie. On me. Point blank, close range, that thing. If it goes a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon attığımızın diğer ucunda Kerim As var, Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Doktor Kerim As, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar Ceyda Hanım, iyi yayınlar, iyi günler.
Teşekkürler. Şimdi çok hızlı başladık yeni seneye. Suriye ordusu da, Suriye yönetimine bağlı Suriye ordusu da İdlib'deki operasyona hızlı başladı. Herkes biraz İran konuşurken, şunu konuşurken, bunu konuşurken bir anda çok seri bir biçimde Ebu Duhur hava üssüne, ki çok yaklaşmış gözüküyorlar, ilerlemelerini görmeye başladık. Ki burası 2015'te 59 askerin katledildiği İslamcı gruplar tarafından üstü, almaya da yeminliydi Suriye ordusu. Bir anda böyle sahada bir hareketlilik söz konusu, bir anda da cihatçı hatlarında da bir dağılma varmış gibi son 48 saat içerisinde gelen bilgiler, sağlam bilgiler, Suriye ordusunun etkinliğini hızla arttırdığını gösteriyor bize. Buna paralel olarak bir de diplomatik cephe ısınmış gözüküyor. Bir anda işler çok iyi gidiyordu Türkiye-Rusya ilişkilerinde ama işte hem Astana sürecinin ortakları İran ve Rusya'nın dışişlerine çağrıldığını gördük. Hem de Rusya Savunma Bakanlığı'ndan hayli imalı diyeyim. Aslında imalı mı sizce diye de soracağım ama epey bir içerik olarak sert bir açıklama gördüm. Rus üslerinin 31 Aralık'ta başlayıp en sonuncusu 5-6 Ocak'ta hedef alındığı saldırılar. Neler oluyor Kerim Bey? Türkiye ılımlı mı çıkartamıyor, kontrol mü edemiyor? Nasıl bir durumdayız? Nereye geldik İdlib meselesinde?
Şimdi tabii önemli noktalara da değindiniz siz. Bunların birincisi öncelikle tabii Suriye ordusunun, Esad ordusunun İdlib'de alan hakimiyetini arttırması son dönemde. Bu tabii Türkiye'yi rahatsız eden bir husus. Burada farklı çıkarlar, hedefler var. Yani bir işbirliği olsa da sahada Rusya ve Türkiye arasında ve İran arasında aslında çıkarlar ve hedefler tam anlamıyla örtüşmüyor.
Ama bunu şunu soracağım. Lazım. Şimdi Türkiye toprak bütünlüğünü Astana'da tanıdı. Şimdi evet. Birleşmiş Milletler'de ülkeyi tanıyan bir yönetimin kendi toprakları üzerinde hakimiyet kurmasını beklemek kadar normal bir şey olabilir mi diye soracağım birincisi. İkincisi bunun karşılığında ılımlıları İdlib'de herhalde IŞİD'e dokunmayacağız, El-Kaide'ye dokunmayacağız denilmiyordu Astana'da. Cihatçı grupların vurulması, ılımlıların vurulmaması deniliyordu ben yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bu açıdan baktığımızdaki durumu anlamaya çalışıyorum Rusya'nın pozisyonunda. Böyle değil miydi diye sorayım size.
Şimdi tabii şöyle, pek tabii yani rejim veya uluslararası hukukta tanınan anlamında Esad yönetimi ülkenin toprak bütünlüğünü sağlama hakkına sahip, bu egemenlik hakkına sahip. Ancak bunun askeri yöntemle değil de özellikle bir müddet sonra çatışmasızlık bölgelerindeki ateşkes ihlalleri tam anlamıyla veya büyük oranda sağlandıktan sonra veya minimuma indirildikten sonra peyderpey sadece bu çatışmasızlık bölgelerinde değil zaten. Onun haricinde Fırat Kalkanı Harekatı'nın yürütüldüğü bölge de dahil olmak üzere veya PYD-YPG kontrolündeki altındaki bölgeler de olmak üzere bunların peyderpey Esad yönetimine geçmesi gerekiyor. Yani Rusya'nın zaten bakış açısı da bu. Ki bunun da altına zaten Moskova Deklarasyonu'yla 2016-20 Aralık'ta Türkiye'de altına imza atmıştı. Şimdi tabii ama her halükarda burada bir İdlib'te sürecin yavaş gittiği kanısına sahip benim anladığım kadarıyla Rusya ve Esad yönetimi.
Rus üslerinin işte vurulması yüzünden mi? Şimdi o üsleri kim vurdu? Ben Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından İdlib'in içinden atıldığını anlıyorum. Açıkça.
Şöyle söyleyeyim, o ayrı bir konu, onu birazdan bahsederiz. Ancak her halükarda İdlib meselesi zaten 4 çatışmasızlık bölgesi arasında en sorunlu bölgeydi. Çünkü Halep'teki cihatçılar ve yine bir kısım terör örgütleri, El Nusra'ya bağlı olan gruplar İdlib bölgesine yoğunlaşmışlardı ki nüfus olarak da çok yoğun, sıkı bir nüfusun olduğu bölge, Türkiye'nin sınırına yakın. Bu diğer 3 bölgeye göre Humus, Doğu Doğu Guta veya Dera gibi bölgelere göre, çatışmasızlık bölgelerine göre daha hassas ele alınması gereken bir bölgeydi. Türkiye burada bu görevi, zor görevi üstlenmişti. 12 gözlem noktası kurulması planlanmıştı. Türkiye, Rusya ve İran arasında bu mutabakata varılmıştı. Türk askerinin 12 noktada gözlem işte birimi kurup buradaki ateşkes ihlallerini minimuma indirme görevi vardı. Ilımlı muhalifler ve aslında baktığınızda El-Nusra'ya bağlı Tahrir-i Şam'ın da etkinliğinin fazla olduğu bir bölge burası. Dolayısıyla bu önemli bir zor görevdi. Ancak gelinen noktada zannediyorum Ekim ayında herhalde Türk ordusu İdlib'e girmişti ama geçen süreç içerisinde, 3 aylık süre içerisinde Türkiye ancak 3 gözlem noktası kurabildi ki bunların da zaten asıl kurulduğu yerlere bakıldığımızda daha ziyade Türkiye İdlib'deki muhaliflerdeki ateşkes ihlallerini gözlemeden ziyade benim anladığım kadarıyla daha ziyade Afrin'e yönelik bir baskıyı arttırma hedeflemiş gözüküyor. Yani veya en azından Rusya bu şekilde değerlendiriyor ve bu sürecin yavaş gittiği anlamına geliyor. Yani 12 gözlem noktası hedefinden ancak 3'ünün kurulması. Tabii böyle bir hassas bir işbirliği var. Burada tam zaten Rus Savunma Bakanlığı'nın işte açıklamasında da bu husus vurgulanmıştı. Gözlem noktalarının, Türkiye'nin kontrolündeki gözlem noktalarındaki aktivizasyonun arttırılması vurgulanmış. Bu istenmiş Türkiye'den. Bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu süreç içerisinde bir de Suriye'de son 10 günde hızlanan bu askeri süreç var. Rejim ordusu, Esad yönetimi toprak kontrolünü artırmak istiyor. Çünkü İdlib meselesi haliyle çok iyi gitmiyor. Bunu kendi kontrolüne almak için askeri harekatlarını artırmış durumda. Türkiye burada sivil kayıpların da arttığı konusunda bir yaklaşıma sahip. Haklı olabilir, bu doğru olabilir. Çünkü neticede büyük bir bölge, 2 milyon nüfusun yaşadığı bir bölge, terör örgütleriyle muhalifler ve muhaliflerle yine sivil halk iç içe geçmiş durumdalar. Burada bir askeri harekat yürütürken ister istemez sivil kayıplar da olacaktır, olmuştur, oluyordur. Dolayısıyla bu sıkıntı. Ama Türkiye'de tabii sahadaki alan hakimiyetini arttırmak istediği için, Afrin'e olan baskıyı arttırmak için bunu elinde tutmak istiyor. İşte son 10 günde de yaşanan bir askeri süreçteki ilerleme Türk-Rus ilişkilerinde yeniden bir gerginliğe neden oldu. İşte 31 Aralık'ta yılbaşı gecesi Rusya'nın Suriye'ye müdahalesinden, yani 30 Eylül 2015'ten beri Rusya'nın karşılaştığı en büyük hava saldırısıydı. En büyük saldırıydı bu. Himeym üssüne top havan ile son 2,5 yılının en büyük saldırısı gerçekleşti ki burada farklı açıklamalar basına düştü biliyorsunuz. Ama anladığımız kadarıyla birkaç uçak hasar gördü. Birkaç asker de muhtemelen yaralandı. İki askerin öldüğünü Rus Savunma Bakanlığı doğruladı. Ancak bunu önceki gün yine aynı tarihlerde gerçekleşen bir helikopter saldırısıyla ilintilendirdi. Ama her halükarda bu büyük bir saldırıydı. Tabii bu saldırıyı takip eden günlerde yine 6 Ocak'ta Rusya'nın Himeym ve Tartus üslerine, bu sefer iki üssüne, yani hem deniz üssüne hem de hava üssüne 13 adet silahlı insansız hava aracıyla ve yine şu ana kadar Suriye'de bu boyutta gerçekleşen en büyük saldırı gerçekleştirildi bu gruplarca. Ancak bakıldığında tabii bu SİHA'larda
SİHA deniyor, evet.
Silahlı insansız hava araçlarında Rus Savunma Bakanlığı işte GPS uydu teknolojisinin kontrolüyle sağlandığı, işte 50 kilometreden fazla uzaklıktan kontrol edildiğini vurguladı açıklamasında ve bu teknolojinin de ancak bu teknolojiye sahip yabancı ve yüksek teknolojiye sahip bir ülkeyle ancak işbirliği içerisinde bu saldırının gerçekleşmiş olabileceğini vurguladı. Ve yine bu saldırı gerçekleştiği sırada Amerikan casus uçağının Poseidon markalı Amerikan casus uçağının Himen ve Tartus üsleri hattında Doğu Akdeniz bölgesinde bir keşif uçuşu da bu saatlerde gerçekleştiğini bildirdi. Ancak her halükarda bu tabii Amerika'yı doğrudan hedef almadı ama ister istemez burada Amerika'yı vurguladığı belliydi. Ancak tabii sahadaki aktörler önemli. Acaba sahada bunu kimin eliyle gerçekleştirdiği sorusu ortaya çıkmıştı. Burada da işte bugün itibariyle, bu gece itibariyle Rus Savunma Bakanlığı'nın sitesinde çıkan bir askeri uzmanın yorumuyla, bir makalesiyle bu mesaj verildi Türkiye tarafından. Benim anladığım kadarıyla. Evet. Bu resmi bir açıklama olarak yayınlanmadı.
Ama bir de mektup var ortada değil mi? Bir de
Zaten onu kastediyorum. Evet. Yani Alexander Tikhonov isimli bir askeri uzman, Yarbay'ın yazdığı bir yorum yazısı ama resmi sitede yayınlanan Rus Savunma Bakanlığı'nın sitesindeki bir yorum bu. Orada geçen ifade önemli. Oradaki ifade işte bu saldırı gerçekleştikten sonra, yani biz biliyorsunuz dün itibariyle Türkiye'de yani Rusya ve İran Dışişleri Bakanları'nın Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na Rusya ve İran Büyükelçilerinin Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıp İdlib'deki durum dolayısıyla nota verildiğini duyduk. Ancak benim anladığım kadarıyla bu yazı da gece itibariyle çıktığına göre muhtemelen mektuplar daha önce gönderilmişti. Yani Dışişleri Bakanlığı'na Büyükelçiler çağrılmadan önce gönderilmişti. Bu mektuplar da şunu içeriyor. Özellikle Rus Savunma Bakanlığı bu 13 SİHA'lı işte saldırının, zaten 13 SİHA'nın 7'si havada Pantsir füzeleri imha ediliyor. 6'sı Rus askerlerince kontrol altına alınıyor, ancak bunların 3'ü ancak yere sağlam bir şekilde indiriliyor. 3'ü de inerken imha ediliyor, imha oluyor kendileri. Dolayısıyla geriye kalan 3'ünden bir inceleme yapıldığında Ruslar Savunma Bakanlığı şu sonuca varmış. Birincisi bu burada yüksek dediğim gibi teknoloji kullanıldığı için bu teknoloji hangi nereden elde ediliyor? Yani bu bir soru işareti, hala soru işareti. İkincisi bunun 50 kilometreden fazla uzaklıktan kontrol edildiği ve yine Muazzara, İdlib'deki terör örgütü Tahrir-i Şam'ın kontrol altındaki bölgeden değil de ılımlı muhaliflerin, yani bu önemli, ılımlı muhaliflerin kontrolündeki Muazzara'dan kontrol edildiği, bu SİHA'ların belirlendiği ifade ediliyor. Ve bu da ister istemez Türkiye'nin kontrolü altında, garantörü olduğu bir bölge İdlib ve ılımlı muhalifler bu bölgedeki. Dolayısıyla burada ister istemez radarların Türkiye'ye çevrilmesine neden olmuş. Ancak bu bölgede de yine başka Rus haberlerinde veya uzmanların ifade ettikleri hususlar şuydu. Ahrar-ı Şam örgütünün özellikle bu saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği ifade ediliyor. Bu tabii önemli, zira Ahrar-ı Şam Türkiye'nin biliyorsunuz yakın temasta olduğu bir muhalif grup. Rusya Ahrar-ı Şam'ı terör örgütü olarak kabul ediyor, ancak bunu henüz uluslararası arenada kabul ettirebilmiş değil. Ancak Türkiye muhalif grup olarak kabul ediyor bunu. Dolayısıyla burada acaba ben hani Türkiye'den yardım aldığını düşünmüyorum, ancak bu dronların, SİHA'ların, silahlı insansız hava araçlarının Türkiye üzerinden mi geçtiği veya Türkiye'nin bu saldırıya göz yumup yummadığı konusunda bir tartışma var şu an itibariyle.
Peki şunu sormak istiyorum size. Şimdi bu örnek bize ne söyler? Humeymim üssü sonuç itibariyle İdlib'in burnunun dibinde. Rusya'nın burnunun dibinde, bırakınız El-Kaide bağlantılı IŞİD ya da işte Heyet-i Tahrir-i Şam, Ahrar-ı Şam bile eğer bir saldırı düzenliyorsa, eğer iddiası doğruysa atıldığı yer itibariyle, İdlib'in böyle bırakılmasına Rusya'nın razı gelme olasılığı var mıdır? Bu işi nasıl çözülecek? Yani bu artık herhalde ya da Türkiye'nin başarısızlığı mı burada söz konusu? Rusya başarısızlıktan Türkiye'yi sorumlu tutmaya kalkışır mı? Nasıl bir şey izler Rus diplomasisi sizce burada? Yani bu birincisi, bunu böyle kabul edebilir mi? İkincisi, kabul etmezse ne olur?
Benim bir tahminim burada Rusya ilk önce bunun biraz daha netleşmesini isteyecek. Yani bunu biraz daha netleştirmek isteyecek. Acaba bu saldırının arkasında gerçekten kim var? Yani bunu bir defa netleştirmesi lazım. Şu an gelen bilgiler veya yayınlanan bilgilere baktığımızda bu süreçte bir mesafe alındığı gözleniyor. Bu açık. Ancak somut şu neticeye vardığını şu aşamada söyleyemeyiz. Ancak bu neticeye vardığında da Rusya, benim bildiğim Rusya, bu saldırıların yani tırnak içerisinde nasıl söylersek artık intikam mı diyelim, tepkisini mi diyelim, bence aynıyla değil misliyle verir. Yani bu şu anlama gelir. Burada İdlib konusunda Suriye ordusuna sahada havadan daha fazla destek verir muhtemelen. Tabii Türkiye'nin alacağı tavra göre de bir gelişme seyir izleyebilir. Kriz değil belki ama şu sıralar bir gerginlik olduğu açık Ankara ve Moskova arasında. Eğer tabii böyle sürerse, gidişat böyle devam ederse yeni bir krizin de ayak seslerini şu aşamada şu sıralar hissettiğimizi söyleyebiliriz. Ancak dediğim gibi şu an kriz olduğunu söyleyemeyiz. Bir gerginlik var. Burada tabii Suriye'deki işbirliği zaten bu süreç biraz netleşecek önümüzdeki günlerde. Çünkü her halükarda Ocak sonuna biliyorsunuz ertelenen bir Suriye Ulusal Diyalog Kongresi var. Bu eğer ertelenirse zaten bu gerginliğin daha da fazla arttığı anlamına gelir. Nitekim hala şu aşamada bile kaldı 20 gün civarı, hatta 17-18 gün kaldı. Ancak gelinen noktada hala katılımcılar netleştirilmiş değil. Şu günlerde özellikle Rusya'da Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne kongresini acaba Türkiye mi sabote etmeye çalışıyor şeklinde bazı uzmanların dile getirdiği hususlar var. Bunu söylemek lazım. Bu tabii Türkiye açısından çok uygun bir durum olmaz. Bir de tabii bu kongre artık Rusya açısından da bir imaj meselesine dönüştüğü için bunu gerçekleştirmek de istiyor. Öte yandan tabii bu kongreyi bir defa değil birden fazla toplama taraftarı Rusya'da. Tabii bu husus önemli. İkincisi İdlib'teki çatışmalar artarsa tabii Astana süreci de bence bir süre suya düşebilir veya artık ertelenebilir. Bu yani Türkiye-Rusya işbirliği Suriye'deki biraz daha kırılgan hale gelebilir. İdlib meselesi Halep'teki gibi askeri yöntemlerle çözüme tırnak
içerisinde. Afrin'e etkisi ne oldu? Çok az vaktim kaldı ama bir de Afrin'e bunun çünkü Türkiye'nin bir de bir gözü de Afrin'de. Afrin'e etkisi nasıl olur diye de bir sorayım size hemen.
Afrin'e de ister istemez Türkiye bir operasyon için biliyorsunuz zaten Rusya'dan yeşil ışık alamadığı için şu ana kadar bir operasyon gerçekleştiremedi. İdlib'te bir anlaşma sağlanamazsa zaten Türkiye'nin Afrin operasyonu da bence önemli bir süre, uzun bir süre rafa kalkar. Veya Afrin operasyon gerçekleştirirse bu Rusya'yı karşısına almak anlamına gelir ki bu tabii işleri içinden çıkılmaz hale gelebilir. Ama bir müddet sonra bence yine İdlib'teki çatışmalar artsa da her halükarda Rusya bir masa yine kurmak isteyecektir. Bu ismi değişik olabilir. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi başka bir şey olabilir. Ancak o zaman da masaya oturulduğunda yine muhalifler için bence çok daha ağır şartlarla karşılaşır. Zira bu saatten sonra Rusya bırakın sahadaki askeri dengelerin değişmesine siyasi süreçte veya siyasi açıdan barışın inşasındaki Rusya'nın konumunu da sarsıcı fazla hamlelere zannediyorum izin vermez.
Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Daha çok konuşacağız. Doktor Kerim Has Moskova Üniversitesi'nden, Moskova Devlet Üniversitesi'nden çok teşekkürler katkınız için.
İyi yayınlar, kolay gelsin.
Evet, Türkiye-Rusya ilişkilerinde hakikaten yeniden bir sıkıntılı döneme mi giriliyor? Dananın kuyruğu mu kopacak diye soracağız. Çünkü bu sürece baştan beri tabii şüpheyle yaklaşıldı. Özellikle Halep'in geçen sene İslamcı teröristlerden temizlenmesi sürecinde bütün silahlı cihatçı unsurlar aslında Türkiye, Suriye topraklarının başka bölgelerinden de hep İdlib'e akmıştı. İdlib dolayısıyla kritik bir bölgeydi. Deir ez-Zor kurtarıldı. Şimdi en önemli yerlerden birisi olarak da İdlib kaldı. Türkiye'nin burnunun dibinde, Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor. Dolayısıyla bunu daha fazla konuşmaya devam edeceğiz. Uzattık, son şarkıyı attık. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.